İhtiyar Balıkçı, Ernest Hemingway.
Ayrım 3.
Suda yan yattı deniz anası. Sonra doğruldu. Arkasında bir metre kadar uzunluktaki öldürücü mor liflerini sürükleyerek bir köpük gibi neşeli neşeli yüzüyordu. Aguamala dedi adam, seni orospu. Küreklere hafifçe asıldığı yerden suya baktı. Uzun liflerin renginde küçücük balıklar gördü. Liflerin arasında köpeğe benzer deniz anasının gölgesinde yüzen balıklar. Zehire karşı bağışıklıkları vardı. Ama insanların yoktu. Bazen liflerden biri oltaya mor mor, sümüklü sümüklü yapışırdı. İhtiyar adam da oltayı çekmeye görsün. Sancılar, ağrılar başlardı ellerinde. Zehirli meşenin, zehirli sarmaşığının verdiği sancılardan. Ama Aguamala'nın zehiri çok daha çabuk yayılırdı. Kırbaç gibi. Hareli köpükler güzeldi ama en kandırıcı varlıklarıydı denizin. İhtiyar adam büyük deniz kaplumbağalarının onları yemelerinden çok hoşlanırdı. Kaplumbağalar onları görünce önden yaklaşırlar, kabuklarına çekilmek için gözlerini kapatırlar, sonra da liflerine varıncaya kadar yerlerdi aguamalaları. Kaplumbağaların onları yemesi çok hoşuna giderdi ihtiyar adamın. Fırtınadan sonra nasırlı tabanlarıyla kumsalda üstlerine basarak çatlayışlarını duymak da hoşuna giderdi. Güzel görünüşlü, oynak, değerli yeşil kaplumbağaları severdi. Sarı kabuklu, süslü, bir garip sevişen, gözlerini yumarak deniz analarını keyifle yiyen o salak, o kocaman cinslerine ise dostça bir tiksinti duyardı. Kaplumbağa teknelerinde çalışmıştı yıllarca. Yine de kaplumbağalar için mistik düşünceleri yoktu. Hepsine acırdı. Sandal boyundaki bir ton çeken dev kaplumbağalara bile. İnsanların çoğu acımaz kaplumbağalara. Kesilip doğrandıktan sonra bile saatlerce yürekleri çarpar onların. Ama diye düşündü ihtiyar adam, benim de bir yüreğim var. Ellerimle ayaklarım onların elleri, onların ayakları gibi. Güç kazanmak için beyaz yumurtalarını yerdi. Eylül'de, Ekim'de büyük balıklara karşı koyabilmek için Mayıs boyunca beyaz yumurtalarını yerdi. Ayrıca çoğu balıkçının takımlarını bıraktığı kulübedeki büyük tulumdan bir bardak köpek balığı yağı içerdi her gün. İsteyen balıkçı rahatça içebilirdi. Çoğu tiksinirdi kokusundan ama sabahleyin erkenden uyanmak zorunda kalmaktan da kötü değildi ya. Üstelik soğuğa, üşütmeye karşı çok iyiydi. Gözlere de iyiydi. İhtiyar adam başını kaldırınca kuşun yeniden dönmekte olduğunu gördü. Balık buldu dedi yüksek sesle. Suyun yüzünde uçan balıklar görünmüyordu. Yem balıklarının da kaçıştığı yoktu. Ama ihtiyar adam bakarken küçük bir turna balığı su yüzüne çıktı. Dönüp baş aşağı denize daldı. Güneşte gümüş gibi parıldıyordu turna. Denize daldıktan sonra bir başkası, bir başkası daha göründü. Suyu köpüklendirerek her yöne sıçrıyorlar, uzun atlayışlarla öndeki balığın arkasından gidiyorlardı. Onu sarıyorlar, sürüklüyorlardı. Hızlı gitmezlerse yetişirim onlara diye düşündü ihtiyar adam. Suları bembeyaz köpürten sürüyü, korkuyla denizin üstünde yüzmeye çalışan balıklara saldıran kuşu gözlüyordu. Büyük yardımı oluyor kuşun dedi ihtiyar adam. Tam o sırada kıçtaki halkaya bağlı oltanın ipi ayaklarının altında geriliverdi. Kürekleri bıraktı, küçük turnanın titrek ağırlığını duydu. Oltayı sımsıkı tutarak çekmeye başladı. Çektikçe artıyordu titreme. Sudaki balığın mavi sırtını, altın sarısı yanlarını gördü. Sonra çekip sandala aldı onu. Güneşte sandalın kıçında duruyordu balık şimdi. Dipdiriydi. Kurşun biçimindeydi. Aptalca gözleriyle bakıyordu. Tertemiz, çevik kuyruğuyla sandalın tahtalarına vurarak can çekişiyordu. İhtiyar adam acıyarak başına vurdu onun. Tekmeledi. Gövdesi sandalın kıçındaki gölgede hala çırpınıyordu. Albakor dedi yüksek sesle. Güzel yem olur. 5 kilo çeker. Yalnız başınayken yüksek sesle konuşmaya ne zaman başlamıştı hatırlamıyordu. Yalnızken şarkı söylediği olurdu eskiden. Geceleri büyük teknelerde gözcülük ederken ya da kaplumbağa teknelerinde tek başınayken de şarkı söylerdi. Belki de çocuk ayrıldıktan sonra yalnız kalınca konuşmaya başlamıştı ama hatırlamıyordu. Çocukla birlikte balığa çıkınca sadece gerektiği zaman konuşurlardı. Geceleri ya da kötü hava yüzünden fırtınadan kaçmak için bir yere sığındıkları zaman konuşurlardı bir de. Denizde gereksiz yere konuşmamak bir erdem sayılırdı. Yaşlılar bir erdem olarak görürlerdi bunu, konuşmazlardı. Ama tedirgin edebileceği kimse yoktu yanında artık. Düşüncelerini çoğu kere yüksek sesle belirtiyordu. Başkaları yüksek sesle konuştuğumu duysalar deli sanırlar beni, dedi yüksek sesle. Ama deli değilim ya, aldırmıyorum. Zenginlerin kendileriyle konuşacak radyoları var teknelerinde. Kendilerine beyzbol haberlerini iletecek radyoları var. Beyzbol düşünmenin sırası değil şimdi, diye düşündü. Bir tek şey düşünmenin sırası. Onun için doğdum ben. Bu sürüde büyük bir balık vardır belki, diye düşündü. Yemlenen albakor sürüsünden bir balık tuttum, o kadar. Ötekiler uzaklarda hızlı hızlı gidiyorlar. Su yüzündeki balıkların hepsi hızlı bugün. Kuzeydoğu'ya gidiyorlar. Tam sırası mı acaba? Yoksa havanın değişeceğini gösteren bilmediğim bir belirti mi bu? Kıyının yeşilliğini seçemiyordu artık. Ama mavi dağların karla kaplanmışa benzeyen beyaz tepelerini, üstlerinde yükselen bulutları, karlı dağlara benzeyen bulutları görebiliyordu. Deniz kapkaranlıktı. Işıklar prizmalar yaratıyordu sularda. Yükselen güneş binlerce yakamozu silivermişti şimdi. Bir mil derinliğindeki suya oltalarını dimdik sarkıtan ihtiyar adamın gördüğü kocaman derin prizmalar vardı sadece. Turnalar suyun dibine inmişlerdi yine. Balıkçılar bu tür balıkların hepsine turna derler. Özel adlarını onları satacakları ya da yemle değiştirecekleri zaman kullanırlardı. Güneş yakıcıydı şimdi. İhtiyar adam güneşi ensesinde duyuyor, kürek çekerken sırtından ter damlacıklarının aktığını fark ediyordu. Akıntıya bıraksam kendimi, diye düşündü. Uyusam, baş parmağıma bir sicim bağlarım beni uyandırır. Ama 85 gün oluyor bugün, dalga geçmeye gelmez. Tam o sırada oltalarına bakarken yeşil çubuklardan birinin ansızın suya batıverdiğini gördü. İşte, dedi, işte. Sandala vurmadan kürekleri bıraktı. Oltaya uzanıp sağ elinin baş parmağıyla işaret parmağı arasında usulca tuttu onu. Ne bir ağırlık ne de bir titreme vardı oltada. Usulca tutuyordu. Aynı şey oldu yine. Yoklamak için yanaşmıştı balık. Sert, ağır bir çekilme değildi bu. Ne olduğunu biliyordu. Yüz kulaç derinde bir marlin, turna, kafasına geçirilmiş iğneyi gizleyen sardalyaları yiyordu. İhtiyar adam dikkatle tutuyordu oltayı. Sol eliyle usulca çubuktan çözdü onu. Balık oltanın gerginliğini duyamazdı artık. Parmaklarının arasından kaydırabilirdi oltayı. Bu kadar açıkta, bu ayda kocamandır, diye düşündü. Ye balık ye, ye onları, ne olursun ye. Bak ne kadar taze hepsi. Sen de 200 metre derinde, karanlıkta, soğuk sulardasın. Bir dönüş daha yap karanlıkta. Geri dön, ye onları. Oltanın hafifçe çekildiğini duydu. Sonra daha sert çekildi. Sardalyalardan birinin kafasını iğneden çekip koparmak güç olmuştu herhalde. Sonra bir şey olmadı. Yüksek sesle hadi, dedi ihtiyar adam. Bir kere daha dön, kokla şunları. Ne güzel kokuyorlar değil mi? Bitir şunları, bir de turna var. Dipdiri, soğuk, güzel. Çekinme balık, ye hepsini. Olta baş parmağıyla işaret parmağı arasında bekledi. Onunla birlikte öteki oltaları da gözlüyordu. Belki daha derinlere inerdi balık ya da yukarı çıkardı. O usulcacık çekilmeyi yine duydu. Yüksek sesle yiyecek, dedi ihtiyar adam. Tanrım yesin şu balığı. Ama yemedi. Gitmişti. Bir şey duymuyordu ihtiyar adam. Gidemez, dedi. Tanrı bilir ya, gitmiş olamaz. Dönecek. Daha önce de yakalanmıştır belki. Bir şeyler hatırlıyordur. Oltaya hafifçe dokunulduğunu duydu sonra. Sevindi. Demek dönüyormuş, dedi. Yiyecek. Oltanın hafifçe çekildiğini duydukça seviniyordu. Sonra inanılmazcasına ağır, sert bir çekilme duydu. Balığın ağırlığıydı bu. Derinlere, derinlere, derinlere bıraktı oltayı. Yedek iki ipten birini çözdü. Olta ihtiyar adamın parmakları arasından kayarak derinlere indikçe o büyük ağırlığı duyabiliyordu. Baş parmağıyla işaret parmağının ipe baskısı belli belirsizdi ama duyabiliyordu. Ne balık, dedi. Ağzının kenarına takıldı iğne. Oltayla gidiyor. Sonra dönüp yutar onu, diye düşündü. Yüksek sesle söylemedi bunu, çünkü güzel bir şey söylerse gerçekleşmeyeceğini biliyordu. Ne büyük bir balık olduğunu biliyordu bunun. Ağzında turnayla karanlıklarda uzaklaştığını düşünüyordu. O anda çekilmenin kesildiğini fark etti. Ama ağırlık yerindeydi hala. Sonra ağırlık artıverdi. İpi biraz daha bıraktı. Baş parmağıyla işaret parmağının baskısını bir an için çoğalttı. Ağırlık daha da arttı. Derinlere iniyordu balık. Oldu, dedi. Bırakayım, rahatça yesin. İpi parmaklarının arasından kaydırırken sol eliyle öteki oltanın yedek iki ipini bu oltanın yedek iplerinin ucuna bağladı. Artık hazırdı. 40 kulaç ipi vardı yedekte şimdi. Elindeki ipten başka. Biraz daha ye dedi. İyice ye. İyice ye ki iğnenin ucu yüreğine saplanıp öldürsün seni diye düşündü. Seni kolayca çekeyim yukarıya. Zıpkınlayayım. Tamam, hazır mısın? Yeteri kadar oturdun mu sofrada? Hadi dedi yüksek sesle. İki eliyle ipe asıldı. Bir metre kadar çekti ipi. Sonra yine asıldı. Kollarının bütün gücüyle gövdesinin ağırlığından destek alarak çekiyordu. Bir şey olmadı. Ağır ağır gidiyordu balık. İhtiyar adam bir santim bile çekememişti onu. Oltası sağlamdı. Ağır balıklar için yapılmıştı. Sırtına geçirdi ipi. İp öylesine gerildi ki boncuk gibi sular sıçrattı her yana. Sonra ıslığa benzer sesler çıkarmaya başladı suda. İhtiyar adam sandalın kenarına tutunup geriye yaslanarak oltayı tutmaya devam ediyordu. Tekne ağır ağır kuzeybatıya doğru gitmeye başlamıştı. Balık durmak bilmeden çekiyordu ipi. Durgun suda ağır ağır ilerliyorlardı. Öteki oltalar sudaydı hala ama yapacak bir şey yoktu. Yüksek sesle keşke çocuk yanımda olsaydı dedi ihtiyar adam. Balığı benim çekmem gerekirken balık beni çekiyor. Oltayı bağlayabilirim ama ipi koparabilir. Bütün gücümle tutup gerekirse biraz daha bırakmalıyım ipi. İyi ki ileriye doğru gidiyor da dibe dalmıyor. Ya dibe dalmaya karar verirse ne yaparım bilmem. Dibe dalıp da ölü verirse ne yaparım bilmem. Ama yaparım bir şeyler. Yapabileceğim bir sürü şey var. İpi sırtından geçirmiş ileride suya girdiği yere bakıyordu. Tekne kuzeybatıya doğru yol almaktaydı durmadan. Bu öldürecek onu diye düşündü ihtiyar adam. Sonuna kadar dayanamaz. Ama 4 saat sonra balık tekneyi sürükleyerek aynı hızla gidiyordu denizde. İhtiyar adam sırtında iple hala dayanmaktaydı. Onu yakaladığımda vakit öğleydi dedi. Daha görmedim bile onu. Balığı tutmadan önce hasır şapkasını kaşlarına kadar indirmişti. Alnını kesiyordu şimdi. Susamıştı da diz çöktü. Uzanabildiği kadar uzandı baş altına. Tek eliyle su şişesini yakaladı. Şişeyi açıp biraz su içti. Sonra baş altına dayanarak dinlendi. Dikilmemiş serenle yelkenin üstüne oturarak dinlendi. Dayanmaktan başka bir şey düşünmemeye çalışıyordu. Arkasına baktı sonra. Kara gözden kaybolmuştu. Fark etmez diye düşündü. Havana ışıklarının göründüğü yerden nasıl olsa dönerim. Güneşin batmasına 2 saat var daha. Belki o zamana kadar su yüzüne çıkar. Çıkmazsa belki ay doğunca çıkar. Ay ışığında da çıkmazsa güneş doğarken çıkar belki. Bir yerimin tutulduğu yok. Güçlüyüm. Zokayı yutan da ben değilim. İğne ağzına adam akıllı saplanmış anlaşılan. Bir görebilseydim onu. Karşımdakinin ne olduğunu anlamak için bir kerecik görebilseydim. Yıldızlardan anlaşıldığına göre balık bütün gece hiç değiştirmedi yönünü. Güneş battıktan sonra hava soğudu. İhtiyar adamın teri sırtında, kollarında, ihtiyar bacaklarında soğudu. Gündüz yem kutusunu örten çuvalı alıp kuruması için güneşe bırakmıştı. Güneş battıktan sonra boynuna bağladı onu, sırtından sarkıttı. Omuzlarına kadar yükselmiş ipin altından geçirdi dikkatle. İpin kesmesini önlüyordu çuval. Baş altına öylesine yaslanıyordu ki rahatı bile yerindeydi neredeyse. Aslında durumun dayanılmazlığını birazcık daha azaltıyordu bu. Ama rahatının yerinde olduğunu sanıyordu böylece. Ne ben ona bir şey yapabilirim ne de o bana diye düşündü. Böyle giderse ikimizin de elinden bir şey gelmez. Bir keresinde ayağa kalkıp sandalın kenarından işedi yıldızlara bakıp yönünü anlamaya çalıştı. Olta omuzlarından suya inen fosforlu bir çizgi gibi duruyordu. Daha yavaş gidiyorlardı şimdi. Havana'nın ışıkları daha belirsizdi. Akıntı onları doğuya sürüklüyordu herhalde. Havana'nın ışıkları gözden kaybolursa daha da doğuya gidiyoruz demektir diye düşündü. Balık yönünü değiştirmezse ışıkları birkaç saat daha görebilirim. Bugünkü beyzbol maçları ne oldu acaba diye düşündü. Yanımda radyo olsaydı ne güzel olurdu şimdi. Hep bunu düşün diye düşündü sonra. Yaptığın işi düşün, aptallık etmemelisin. Sonra keşke çocuk yanımda olsaydı bana yardım etmek için, bunu görmek için dedi yüksek sesle. İhtiyarlığında yalnız kalmamalı kimse diye düşündü. Ama kaçınılmaz bir şey bu. Gücümü kaybetmemek için bozulmadan önce şu turnayı yemem gerekiyor. Unutmamalıyım. Unutma sakın, canın istemese de sabahleyin yiyeceksin. Unutma sakın dedi kendi kendine. Geceleyin iki yunus geldi sandalın yanına. Onların suda yuvarlandıklarını duydu. Erkeğin sesiyle dişinin iç çekişine benzeyen sesini ayırabiliyordu. İyidir bunlar dedi. Oynuyorlar, şakalaşıyorlar, sevişiyorlar. Uçan balıklar gibi. Bunlar da kardeşimiz. Avladığı büyük balığa acımaya başladı sonra. Nefis bir balık, garip, kim bilir kaç yaşında diye düşündü. Böylesine güçlü, böylesine garip bir balık tutmamıştım şimdiye kadar. Belki de sıçramayacak kadar akıllı. Sıçrar ya da delicesine bir atağa kalkarsa yandım demektir. Ama belki de birçok kere yakalanmıştır daha önce. Dayanması gerektiğini biliyordur.
Ayrım sonu.